Sevgi Öğretmeni 78. Golgota. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı çarmıha gerdiler. Bunun gibi İsa da halkı kendi kanıyla kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. Adem'le Havva Allah'ın yasasına karşı geldikleri için Adem bahçesinden kovuldular. Mesih bizim yerimize Kudüs sınırlarının dışında acı çekecekti. Haydutların ve katillerin idam edildiği yerde öldü. Şu sözler ne kadar da anlamlıdır. İbrahim esalanan kutsama Mesih aracılığıyla uluslara sağlansın. Ve bizler vaat edilen ruhu imanla alabilelim diye Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Yargı salonundan çarmıha gerildiği yere kadar İsa'ya büyük bir kalabalık eşlik etti. Onun mahkum edildiğinin haberi tüm Kudüs boyunca yayılmıştı. Ve her sınıftan halk onun çarmıha gerileceği yere akın ediyordu. Hahamlar ve din bilginleri Mesih kendilerine teslim edildiği takdirde öğrencilerine kötü davranmayacaklarını vaat etmişlerdi. Bu yüzden şehirden ve diğer bölgelerden öğrenciler ve inananlar kurtarıcıyı izleyen kalabalığın arasına katıldılar. İsa, Pilatus'un konağının önüne geldiğinde Barabas için hazırlanmış olan çarmıh onun kanayan omuzlarının üzerine konuldu. Barabas gibi azılı suçlu olan iki kişinin de omuzlarına çarmıh yüklendi. Kurtarıcı böylesine bitkin bir halde ve acı çekmekte olduğundan dolayı taşıdığı yük çok ağırdı. İsa, öğrencileriyle birlikte fısıh yemeği yediğinden beri hiçbir şey yememiş ve içmemişti. Getsemani bahçesinde karanlığın güçlerine karşı mücadele etmişti. İhanetin büyük acısına katlanmış ve öğrencilerinin kendisini terk edip kaçtığını görmüştü. Hanna'dan Kayafa'ya, oradan Pilatus'a, sonra da Herodes'e gönderilmişti. Ardından tekrar Pilatus'a gönderilmişti. Acılara ve hakaretlere katlanmış, alay konusu olmuş ve küçük düşürülmüş, iki kez tutuklanmıştı. Bütün gece boyunca bir insanın dayanma sınırının üzerinde hakaret ve zulme katlanmıştı. Bunlar Mesih'i asla yıldırmadı. Allah'ı yüceltmenin dışında başka hiçbir söz söylemedi. Kendisine bu kadar kötü davranmalarına rağmen sakinliğini ve ağırbaşlılığını sürekli korudu. Fakat ikinci kez kamçılandıktan sonra ağır çarmıh onun omuzlarının üzerine yüklendiğinde bir insan tabiatı bu kadar yükü kaldıramazdı. Bu kadar yükün altında birden çöktü. Kurtarıcıyı takip eden kalabalık onun bu bitkin halini ve güçlükle adım atmakta olduğunu gördü. Fakat ona acımadılar. Çarmıh çok ağır olduğundan dolayı onu taşımakta zorluk çektiği için onunla alay ettiler. Yük onun omuzlarına tekrar yüklendi ve o tekrar yere yığıldı. İsa'ya zulmedenler onun çarmıhı daha fazla taşımasının imkansız olduğunu gördüler. Bu küçük düşürücü yükü taşıması için kimi bulacaklarını şaşırdılar. Yahudiler kendileri bunu yapamazdılar. Çünkü dinsel kuralları bozmaları halinde fısıh bayramına katılamıyorlardı. Onu takip eden kalabalığın arasında bile hiç kimse çarmıhı taşımayı istemedi. O sırada kırdan gelmekte olan Simon adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. Kalabalığın Yahudilerin kralına yol açın diye bağırdığını ve İsa'ya hakaretler ettiğini gördüğünde şaşkınlık içinde kalan Simon, onun bu durumunu görünce yüreği sızladı. Çarmıhı Simon adındaki bu adama taşıttılar. Simon, İsa'yı daha önce duymuştu. Onun oğulları kurtarıcıya inanıyordu. Fakat kendisi İsa'nın bir öğrencisi değildi. Çarmıhı Golgota'ya kadar taşımak Simon için bir kutluluktu. Ve Simon daha sonra bu takdirinden dolayı Allah'a hep minnettar oldu. Bu onu Mesih'in çarmıhını isteyerek kıvançla taşımaya yöneltti. Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Dikkatle İsa'ya bakıyorlardı. Onların bazıları İsa'yı daha önce de görmüştü. Ona hastalarını ve acı çekenleri getirmişler veya kendileri İsa tarafından iyileştirilmişti. Kendilerinin sevgi ve şefkat duydukları kurtarıcıya kalabalığın bu kadar kötü davranması onları şaşırtır. Çılgına dönmüş olan kalabalığın hareketlerine ve hahamların ve din bilginlerinin öfke dolu sözlerine rağmen bu kadınlar İsa'ya şefkat gösterirler. İsa, çarmıhın yükünün altında yere yığılırken onların yürekleri sızlar ve ağlamaya başlarlar. Bu durum İsa'nın dikkatini çeken tek şey oldu. Mesih, dünyanın günahlarının yükünü taşıyıp kendisi bu kadar büyük acılar çekerken bu kadınların ağlayışlarına duyarsız kalmadı. kendisi için ağlayan kadınlara doğru şefkatle baktı. Bu kadınlar İsa'ya iman edenlerden değildiler. Allah tarafından gönderilen kişi olduğu için değil, bir insan olarak ona acıdıkları için ağlıyorlardı. Kurtarıcı onların şefkatini hor görmedi. Bilakis kendisi de onlara şefkat gösterdi. İsa bu kadınlara dönerek, "Ey Kudüs kızları, benim için ağlamayın. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın," dedi. İsa önünde tüm bunlar olup biterken Kudüs'ün yıkılacağı zamanı gördü. Şu an kendisi için ağlayanların çoğu o zaman çocuklarıyla birlikte yok olacaklardı. Düşünceleri Kudüs'ün yıkılışından çok daha kapsamlı bir yargıya doğru kaydı. Tövbe etmeyen şehrin yıkılışının, günahlarından dönmeyen dünyanın uğrayacağı son yıkımı sembolize ettiğini gördü. O zaman dağlara, "Üzerimize düşün ve tepelere bizi örtün," diyecekler. "Çünkü yaş ağacı böyle yaparlarsa kuruya ne yaparlar?" dedi. İsa yaş ağaç benzetmesiyle kendisini, masum kurtarıcıyı temsil etti. Mesih, Allah'ın günaha duyduğu öfkeye insanlığın kurtuluşu uğruna katlandı. İsa insanların günahlarından dolayı çarmıha gerilecekti. O zaman günah işlemeye devam eden günahkarlar nasıl bir acı çekecekti? Günahlarından dönmeyen ve iman etmeyenlerin hepsi de tarifsiz bir acı çekecekler ve sefalete düşeceklerdi. İsa'nın Golgota'ya götürülüşü sırasında kalabalığın arasında görkemli bir şekilde Kudüs'e girişinde ellerinde hurma dallanla hozana diye haykıran birçok kimse vardı. Fakat şimdi bu kimseler onu çarmıha ger diye bağırıyorlardı. O gün İsa Kudüs'e girdiğinde öğrenciler son derece umutlanmışlardı. Öğretmenlerinin etrafında toplanmışlardı ve onunla birlikte olmanın kendileri için bir onur olduğunu düşünüyorlardı. Fakat İsa şimdi bunca zulme ve hakarete katlanırken onu sadece uzaktan izlemekle yetiniyorlardı. Öğrenciler çok üzgündüler ve hayal kırıklığına uğramışlardı. İsa'nın şu sözlerinin doğruluğu açıkça ortaya çıktı. "Bu gece benden ötürü hepiniz sendeleyip düşeceksiniz. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar da darmadağın olacak." Golgota'ya vardıklarında mahkumlar direklere bağlandılar. İsa ile birlikte çarmıha gerilecek olan iki haydut kendilerine zulmedenlere karşı direndiler. Fakat İsa onlara karşı hiç direnmedi. İsa'nın annesi, en sevdiği öğrencisi Yuhanna ile birlikte Golgota'ya geldi. Onun çarmığın yükü altında ezildiğini, bir zamanlar bağrına bastığı yaralı başını yaslayabileceği bir ele ihtiyacı olduğunu gördü. Fakat bu üzücü durumda bile ona izin verilmedi. Öğrencilerle birlikte o da İsa'nın ilahi gücünü göstermesini, düşmanlarından kurtulmasını umuyordu. Fakat diğer yandan da İsa'nın o an meydana gelen olayları önceden bildirdiği sözleri hatırladı. Haydutlar çarmıha bağlanırken kederli bir bekleyiş içinde onlara doğru baktı. Ölülere yaşam veren kişi kendisinin çarmıha gerilmesine izin verecek miydi? Tanrı'nın oğlu böyle zalim bir şekilde öldürülmeye razı olacak mıydı? Meryem, İsa'nın Mesih olduğuna duyduğu imandan vazgeçmeli miydi? Zor durumunda ona yardım etmeyip onun acı çekmesine göz mü yummalıydı? Onun ellerinin çarmıha gerildiğini gördü. İsa'ya zulmedenler, hain çivilerle onun ellerini delerlerken yürekleri burkulan öğrenciler İsa'nın annesini bu korkunç olay yerinden uzaklaştırdılar. Kurtarıcı kendisini çarmıha gerenlere karşı asla direnmedi. Bilakis sakinliğini ve ağırbaşlılığını korudu. Fakat alnında iri ter damlaları birikmişti. Kurtarıcının yanında onun bu ölümcül terini silmek için uzanan hiçbir el ve ona olan bağlılığını yitirmediğini belirtecek bir söz söyleyecek hiçbir kimse yoktu. Askerler bu korkunç işi gerçekleştirirken İsa onlar için "Baba onları bağışla, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar," diye dua etti. Kendi acısını bir an için unutup onların bu büyük günahını ve bu günahın sonucunda başlarına gelecek olan felaketi düşündü. Kendisine bu kadar kötü davranan askerlere tek bir kötü söz bile söylemedi. Amaçlarını gerçekleştirdikleri için son derece memnun olan hahamlara ve din bilginlerine karşı asla intikam duygusuna kapılmadı. Bilgisizliklerinden ve işledikleri bu büyük günahtan dolayı onlara acıdı. Onların affedilmesi için dua etti. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Günahkar insanlığı sonsuz yıkımdan kurtarmak için gelmiş olan kişiyi ölüme gönderdiklerini bilselerdi, yüreklerini pişmanlık ve korku dolu duygular kaplardı. Fakat bilgisizlikleri günahlarını ortadan kaldırmadı. Çünkü İsa'yı tanıma ve onu kurtarıcı olarak kabul etme şansına sahiptiler. Aralarından bazıları belki de günahlarını görecek ve pişmanlık duyacaktı. Fakat diğerleri gururlarından dolayı İsa'nın kendileri için yaptığı duanın cevapsız kalmasına neden oluyorlardı. Allah'ın amacı yine de gerçekleşiyordu. İsa, Allah'ın huzurunda her doğrunun yanında olma hakkını kazanıyordu. İsa'nın kendisine düşman olanlar için ettiği bu dua aslında tüm dünya içindi. Dünyanın başlangıcından beri yaşamış olan ve zamanın sonuna kadar yaşayacak olan tüm günahkarlar içindi. Tanrı'nın oğlunun çarmıha gerilmesinin suçu onların hepsinin üzerindeydi ve af herkese sınırsızca sunulmaktaydı. Allah'la barışmak ve sonsuz yaşamı miras almak isteyen herkes Allah tarafından affedilecekti.
İsa çarmıha gerildiğinde çarmıh güçlü adamlar tarafından dikildi ve kaba bir şekilde önceden belirlenmiş olan çukura çakıldı. Bu İsa'nın korkunç bir acı duymasına neden oldu. Pilatus, İsa'nın başının üzerine İbranice, Grekçe ve Latince olarak yazılmış bir yafta astırdı. Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. Bu yazı Pilatus'un konağında. Yok et onu, çarmıha ger. Sezar'dan başka kralımız yok, diye bağıran Yahudileri kızdırdı. Başka bir kralı kabul eden bir kişinin hain olduğunu bildirmişlerdi. Pilatus, onların belirttiği bu düşünceyi doğrulayan bir yazı yazdırdı. İsa'nın Yahudilerin kralı olmasından başka hiçbir suçu bulunmadı. Bu yazı Yahudilerin Roma'nın gücüne bağlı olduklarını açıkça kabul ettiklerini gösteriyordu. Buna göre her kim kendisinin İsrail'in kralı olduğunu iddia ederse onların tarafından yargılanmayı ve ölüm cezasını hak etmiş oluyordu. Hahamlar aslında kendilerini aldatıyorlardı. İsa'yı öldürmeyi planladıklarında Kayafa, ulusu kurtarmak için bir kişinin ölmesinin daha uygun olduğunu bildirmişti. Şimdi onların ikiyüzlülükleri açıkça ortaya çıkmıştı. Mesih'i yok etmek için kendi ulusal varlıklarını bile feda etmeye hazırdılar. Hahamlar nasıl bir hataya düştüklerini gördüler ve Pilatus'tan yaftadaki yazıyı değiştirmesini istediler. Pilatus'a, "Yahudilerin kralı diye yazma, ben Yahudilerin kralıyım diye yaz," dediler. Fakat Pilatus, Yahudilere taviz verdiğinden dolayı kendisine kızgındı. Kurnaz ve hilekar hahamlara ve din bilginlerine karşı sertçe çıkıştı ve "Ne yazdıysam yazdım," dedi. Pilatus ve Yahudilerden daha büyük bir güç, o yaftanın İsa'nın başının üzerine asılmasını buyurmuştu. Onların düşüncelerini kutsal yazıya yöneltmek için Allah bu yaftanın asılmasını uygun görmüştü. İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Her ülkeden binlerce kişi o sırada Kudüs'te bulunuyordu ve Mesih'le ilgili bu yazı onların da dikkatini çekecekti. Bu Allah'ın buyruğuyla ilahi bir şekilde yazılan, yaşayan bir gerçekti. İsa'nın çarmıh üzerinde acı çekmesiyle kutsal yazı yerine geldi. Kurtarıcı çarmıha gerilmeden asırlarca önce kendisine nasıl davranılacağını önceden bildirmişti. Köpekler kuşatıyor beni. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum. Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. İsa'nın elbiseleri üzerine yapılan ön bildiri, ne düşmanlarının ne de arkadaşlarının müdahalesi veya etkisi olmaksızın gerçekleşti. Onu çarmıha geren askerlere giysileri verildi. Mesih, onların giysileri aralarında paylaşmak için birbirleriyle nasıl çekiştiklerini gördü. Elbise boydan boya dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine, "Bunu yırtmayalım, kimin olacak diye kura çekelim," dediler. Başka bir peygamberlikte kurtarıcı şöyle dedi. "Hakaret kalbimi kırdı, dertliyim. Acılarımı paylaşacak birini bekledim, çıkmadı. Avutacak birini aradım, bulamadım. Yiyeceğime zehir kattılar, sirke içirdiler susadığında." Çarmıha gerilenlerin acısını biraz da olsa azaltmak için onlara uyuşturmak amacıyla bir içecek verilmesine izin veriliyordu. Bu İsa'ya da verildi, fakat İsa onu tattığında reddetti. Düşüncelerini köreltecek hiçbir şey içmek istemedi. Allah'a olan inanına sımsıkı sarılmalıydı. Bu onun tek gücüydü. Onun hislerini köreltmek şeytana avantaj sağlardı. İsa çarmıha gerildiğinde düşmanları ona öfke dolu hakaretler ettiler. Hahamlar ve din bilginleri kurtarıcıya hakaretler eden kalabalığın arasına katıldılar.
Mesih'in vaftizinde ve görünümü değiştiğinde onun Tanrı'nın oğlu olduğunu bildiren ilahi sesi duymuşlardı. Ve yine İsa'ya ihanet edilmeden önce Allah onun ilahiliğine tanıklık ederek konuşmuştu. Fakat şimdi gökyüzünden hiçbir ses gelmemişti. İsa'dan yana bir tanıklık duyulmamıştı. İsa bu kötü insanların zulüm ve hakaretlerine tek başına katlandı. Eğer Tanrı'nın oğluysan, çarmıhtan aşağı in de kendini kurtar. Eğer Allah'ın Mesih'i, Allah'ın seçtiği o ise kendisini de kurtarsın dediler. Çöldeki denemesinde şeytan, Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun. Eğer Tanrı'nın oğluysan kendin buradan asası at, dedi. Ve şimdi şeytan ve melekleri insan görünümüne bürünmüş olarak çarmıhın önünde duruyorlardı. İsa'nın baş düşmanı olan şeytan, kendisine hizmet eden kötü meleklerle birlikte bu kez hahamlar ve din bilginleriyle işbirliği yapıyordu. Mesih'e karşı tanıklık etmeleri için zorlanıncaya dek birçoğu onu hiç görmemiş olan kişiler, onun mahkum edilmesini sağlamak için Yahudi liderler tarafından kışkırtıldılar. Hahamlar, din bilginleri, ferisiler ve diğer tüm dini liderler şeytani bir öfkeyle İsa'ya karşı birbirleriyle ve şeytanla işbirliği yaptılar ve şeytanın buyruklarına uydular. İsa bu büyük acıyı çekerken hahamların söylediği tüm söz yeri duydu. Başkalarını kurtardı. Eğer Allah'ın Mesih'i ve seçtiği kişi ise kendisini de kurtarsın. Mesih çarmıktan aşağı inebilirdi. Fakat günahkarın Allah tarafından affedilmesi ve onun lütuflarını alabilmesi için kendisini çarmıhtan kurtarmayacaktı.
Kutsal yazının uygulayıcısı olduklarını iddia ettikleri halde İsa'ya hakaret eden kişiler böyle bir fırsatı ele geçirdiklerinde kendilerinin söyleyecekleri önceden belirtilen tüm sözleri söylediler. Bu davranışlarıyla kutsal yazıyı yerine getirdiklerinin farkında bile değildiler. Allah'a güveniyordu. Allah onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti diyenler bu sözlerin çağlar boyunca yankılanacağını düşünemediler. Fakat alay edilerek söylenmesine rağmen bu sözler insanları kutsal yazıyı daha önce hiç araştırmadıkları ölçüde araştırmaya yöneltti. Bilge kişiler araştırdılar, düşündüler ve dua ettiler. Kutsal yazıyı inceledikçe Mesih'in hizmetinin anlamını daha iyi kavradılar. İsa çarmıha gerilmeden önce onun hakkında bu kadar çok bilgiye sahip değildiler. İsa'nın çarmıha gerildiğini gören ve onun sözlerini dinleyenlerin yüreklerinin üzerinde gerçeğin ışığı parıldıyordu. Çarmığın üzerinde bu tarifsiz acıyı çekerken İsa'ya teselli veren bir ışık parıldadı. Bu pişman olan haydutun duasıydı. İsa ile birlikte çarmıha gerilen bu iki kişi de önce ona karşı öfkeliydiler. Ve onlardan biri çektiği acının da etkisiyle daha da saldırgan ve küstah bir hale gelmişti. Fakat diğeri öyle değildi. Bu adam azılı bir katil değildi. Yaptığı kötülüklerle insanlara zarar vermişti. Fakat kurtarıcıya zulmeden çarmığın önündeki kişiler kadar suçlu değildi. İsa'yı görmüş ve duymuştu. Ve onun öğretilerine ikna olmuştu. Fakat hahamlar ve din bilginleri tarafından ondan uzaklaştırılmıştı. Bu yüzden kendisini tamamen günaha kaptırdı. Tutuklanıp bir katil gibi yargılandı ve ölüme mahkum edildi. Yargı salonundan Golgota'ya kadar İsa'nın yanında geldi. Pilatus'un "Ben onda hiçbir suç görmüyorum." dediğini duydu. Onun ilahi görünüşünü ve kendisine zulmedenlere duyduğu merhameti fark etti. Çarmıhtan aşağıda İsa'ya hakaret eden dini liderleri görür. Çarmıha gerilen diğer mahkumun söylediği şu sözleri duyar. ''Sen Mesih değil misin? Hadi kendini de, bizi de kurtar.'' Kalabalığın arasındaki birçok kimsenin İsa'yı savunduğunu görür. Onun sözlerini tekrarladıklarını ve yaptığı işleri anlattıklarını duyar. Onun Mesih olduğuna tekrar ikna olur. Diğer mahkuma doğru dönerek onu azarlar. ''Sende Tanrı korkusu da mı yok? Nitekim biz de aynı cezayı çekiyoruz.'' Ölmek üzere olan haydutların artık insanlardan korkmaları için hiçbir sebep yoktu. Fakat onlardan biri kendisinde Allah korkusu olduğunu belirtir. Günahla kirlenmiş olan yaşam sona ermek üzereyken şöyle der. Biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmamıştır. Tövbe eden haydutun yüreğinde artık hiçbir şüphe izi yoktur. Ölüme mahkum edildiğinde tüm umudunu kaybetmiştir. Fakat onun düşünceleri şimdi tamamen değişmiştir. İsa hakkında duyduklarını,
onun hastaları nasıl iyileştirdiğini ve günahkârı nasıl affettiğimi hatırlar. İsa'ya inanan ve onu gözyaşları içinde takip edenlerin söyledikler, sözleri duyar. Kurtarıcının başının üzerindeki ünvanı görmüş ve okumuştur. Bu ünvanı kimilerinin övgüyle, kimilerinin ise alay ve hakaret ederek tekrarladığını duymuştur. Kutsal Ruh onun düşüncelerini etkiler. Zulmedilen, hakaret edilen ve çarmıha gerilen İsa'da dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah'ın kuzusunu görür. Acı içinde kurtarıcıya Rab, egemenliğine girdiğinde beni an diye haykırır. İsa şefkat dolu yüreğiyle ve nazik bir şekilde ona, sana bugün doğrusunu söyleyeyim, sen benimle birlikte cennette olacaksın dedi. İsa saatlerce kalabalığın hakaretlerine ve zulmüne katlandı. Çarmıha gerildikten sonra bile ona hakaret etmeye devam ettiler. Öğrencilerinin kendisine iman ettiklerini belirten sözler söylemelerini bekledi. Fakat sadece şu acı dolu sözleri duydu. Biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Ölmek üzere olan haydutun iman dolu sözleri kurtarıcıyı ne kadar da memnun etmişti. Yahudi liderler onu reddederken ve öğrencileri bile onun ilahiliğinden şüphe ederken bu zavallı haydut onu Rab diye çağırmıştı. Eskiden mucizeler yaptığında onu Rab diye çağırmışlardı. Ve ölümden dirildikten sonra da onu öylece çağırmaya hazır olacaklardı. Fakat çarmıha gerilmek üzere olan haydutun dışında hiç kimse onu kabul etmemişti. Haydut İsa'ya Rab diye seslendiğinde oradaki kalabalık onun bu sözlerini duydu. Tövbe eden adamın sesi onların dikkatini çekti. Çarmığın önünde İsa'nın giysileri için birbirleriyle çekişenler ve bunun için kura çekenler onun sözlerini dinlemek için durdular. Onların öfkeli bağırışmaları sona erdi. Büyük bir dikkatle İsa'ya doğru baktılar ve onun cevap vermesini beklediler. İsa, vaat dolu sözler söylerken çarmıhı çevreleyen koyu karanlık parlak bir ışıkla aydınlandı. Allah'ı kabul etmesinden dolayı tövbe eden haydutun yüreği tam bir huzura kavuştu. Herkesin gözünde yenilgiye uğramış gibi görünen kişi aslında galip gelen kişiydi. O, insanlığın günahlarını taşımak için gönderilmişti. İnsanlar onun insani bedeni üzerinde güç kullanabilirler. Dikenlerden yapılmış taçla onu yaralayabilirler. Onun giysilerini paylaşmak için aralarında tartışıp kura çekebilirler. Fakat günahları affeden gücünden onu yoksun bırakamazlar. Ölürken bile ilahiliğinin ve babasının yüceliğinin tanıklığını etti. Kulakları duyamayacak kadar sağır, kolu yardım edemeyecek kadar kısa değildir. Kendisinin aracılığıyla Allah'a gelenleri kurtarmak onun en büyük hakkıdır. Sana bugün doğrusunu söyleyeyim. Sen benimle birlikte cennette olacaksın. İsa, haydutun o gün kendisiyle birlikte cennette olacağını vaat etmedi. Kendisi de o gün cennete gitmedi. Mezarda uyudu ve dirildiği günün sabahında, ''Bana dokunma, daha babanın yanına çıkmadım.'' dedi. Fakat çarmıha gerildiği o karanlık günde İsa zavallı günahkara şu güvenceyi veriyordu. ''Evet, sen bugün bir mahkum olarak öleceksin. Ancak benimle sonsuz yaşama sahip olacaksın.'' İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar onun her iki yanında bulunuyordu. Hahamlar ve din bilginleri bu şekilde talimat vermişlerdi. İsa'nın bu iki haydutun ortasında çarmıha gerilmesi için talimat veren hahamlar ve din bilginleri, onun bu haydutların en azılısı gibi görünmesini istiyorlardı. Çoğunun suçunu üzerine aldı. Fakat bu hareketlerinin anlamını tam olarak kendileri de anlayamadılar. İsa'nın diğer haydutlarla birlikte çarmıha gerilirken onların ortasında durması gibi, onun çarmıhı da günahla dolu bir dünyanın ortasında duruyordu. Bu tövbekar adama söylediği sözler, dünyanın en uzak köşesine dek bir ışığın parlamasını sağladı. Melekler bu büyük acıyı çekerken sadece başkalarını düşünen, inanan ve tövbe edenlere cesaret veren İsa'nın sonsuz sevgisine şaşkınlık içinde baktılar. İsa bir peygamber olarak Kudüs'ün ağlayan kızlarına seslendi. Bir baş kahin olarak kendisinin ölümüne sebep olanların atfedilmesi için Allah'a yakardı. Sevgi dolu bir kurtarıcı olarak tövbe eden haydutun günahlarını bağışladı. İsa kendisini çevreleyen kalabalığa doğru baktığında bir kışı onun dikkatini çekti. Çarmıhın önünde öğrenci Yuhanna ile birlikte kendi annesi duruyordu. Meryem oğlundan uzak kalmaya dayanamıyordu ve sonun yaklaştığını bilen Yuhanna onu tekrar çarmıhın yanına getirmişti.
İsa ölmek üzere olduğu saatte annesine döndü. Üzgün oldukları yüzlerinden okunan annesine ve Yuhanna'ya doğru bakarak, "Anne, işte oğlun," dedi. Sonra da Yuhanna'ya dönerek, "İşte annen," dedi. Yuhanna, İsa'nın sözlerini anladı ve kendisine duyduğu güveni kabul etti. Meryem'le birlikte oradan hemen uzaklaştı ve onu her zaman korudu. Çektiği bu tarifsiz acının ortasında bile yüreği merhamet dolu kurtarıcı annesini düşünüyordu. Onu rahat içinde yaşatacak kadar parası yoktu. Fakat Yuhanna'ya güveniyordu. Onu koruyacak ve şefkat gösterecek olan Yuhanna'ya emanet ederek o an en çok gereksinim duyduğu şeyi sağladı. Yuhanna onu kutsal bir emanet olarak kabul ederek büyük bir kutluluk alıyordu. O, Yuhanna'nın sevgili öğretmenini sürekli hatırlamasını sağlayacaktı. İsa'nın kusursuz sevgisinin örneği çağlar boyunca güçlü bir ışık gibi parıldar. İsa, yaklaşık 30 yıl boyunca en sıkıntılı anlarında kendi ev halkına da destek olmuştur. Ve şimdi ölüme yaklaştığı son saatte bile yüreği acı içinde olan dul annesini hatırlar. Rabbin öğrencisi olan herkes aynı şeyi hissedecektir. İsa'nın yolundan gidenler, anne ve babalarına destek olmanın ve onlara saygı göstermenin kendilerinin bir görevi olduğunu hissedeceklerdir. Onun sevgisiyle dolu olan yürekleriyle anne ve babalarına saygı gösterecekler ve onlara her zaman destek olacaklar. Ve şimdi insanlığın günahları uğruna Yüce Rab kendi canını feda ediyordu. O değerli yaşamını feda ederken hiçbir sevinç onu ayakta tutmuyordu. Her şeyin üzerinde bir keder tabakası oluşmuştu. Ölümün korkusu bile ona yük olmamıştı. Onun katlandığı tarifsiz ruhi acıları çarmıhın alçaltıcı ve acı veren etkisinden kaynaklanmıyordu. Mesih acıların da kralıydı. Fakat çektiği acı, insanlığın ne kadar kötü olduğunun henüz bilincine varamadığı günahın sebep olduğu acıydı. Mesih, günahın insanlığı nasıl tutsak ettiğini ve çok az kişinin bu tutsaklıktan kurtulmak istediğini gördü. Allah'ın yardımı olmadan insanlığın yok olmak zorunda olduğunu biliyordu. Ve birçok kişinin Allah'ın yardımına ulaşabilecek kadar yakın oldukları halde ondan yardım dilemeyerek yok olup gittiklerini gördü.
Tüm insanlığın yaptığı kötülüklerin yükü Mesih'in üzerine yüklendi. Bizleri yasanın lanetinden kurtarmak adına yasayı çiğneyenlerle eşit tutuldu. Adem'den beri insanlığın işlediği günahlar onun kalbine yük oldu ve Allah'ın günaha duyduğu öfke, insanlığın ilahsızlığa doğru sürüklenmesi Mesih'in ruhunu karamsarlıkla doldurdu. Mesih, tüm yaşamı boyunca günahkar insanlığa Allah'ın lütfunun müjdesini ve babanın affedici sevgisini iletmiştir. En büyük günahkarları bile kurtarmak onun hedefi olmuştur. Fakat şimdi kendisi günahın korkunç yükü altındayken Allah'ın merhamet dolu yüzünü görememektedir. Bu onun insanlığın asla anlayamayacağı kadar büyük bir acı çekmesine neden olur. Zira Allah'ın varlığı bu saatte çekilmiştir. Bu onun duyduğu bedensel acıdan bile daha büyük bir acıdır. Şeytan sürekli ayartmaya çalışarak İsa'yı zor durumda bırakmıştır. İsa'nın bakışları henüz mezarının kapılarından sızamıyordu. Mezarından zafer kazanarak çıktığını veya babasının önündeki bedelinin kabul edildiğini kanıtladığı yolunda hiçbir umut ışığı görünmüyordu. Bedelini kendi canıyla ödediği insanlığın günahının kendisini Allah'tan sonsuza dek ayırmasından endişe ediyordu. Kurtarıcı lütfün günahkar insanların üzerinden elini çektiğinde bir günahkarın çekmesi gereken günah korkusunu yaşadı. Babasının bir aracı olarak öfkesini onun üzerine yollamasına ve bu acı kaseden içmesine neden olan şey insanlığın günahlarıydı. Melekler İsa'nın bu büyük acıya katlanmasına büyük bir kederle tanık oldular. Gökyüzünün kutsal melekleri bu acı dolu manzarayı görmeye daha fazla dayanamadılar. Doğa bu utanç verici olaydan ve yaratıcının ölümünden dolayı yasa büründü. Güneş bu olayın tanığı olmamak için aydınlatmayı reddetti. Ansızın ışınlarını geri çektiğinde henüz öğle vaktiydi. Birdenbire bir çarşaf gibi çarmığın üzerine koyu bir karanlık çöktü. Bütün ülkenin üzerine öğleyin saat 12'den 3'e kadar süren bir karanlık çöktü. Yeryüzünün ansızın aysız ve yıldızsız bir gece yarısı kadar karanlık olmasına neden olan şey bir doğa olayı veya güneş tutulması değildi. Bu sonraki nesillerin imanının pekişmesi için Allah tarafından gerçekleştirilen mucizevi bir olaydı. Bu koyu karanlığın içinde Allah'ın varlığı gizliydi. O karanlığı kendisinin meskeni yapar, görkemini insanlardan gizler. Allah ve kutsal melekleri çarmığın yanındaydılar. Baba oğluyla birlikteydi. Fakat varlığını açıkça göstermedi. Eğer görkemini bulutların arasından açıkça gösterseydi, ona bakan herkes yok olurdu. Hatta İsa bile bu muhteşem saatte Allah'ın varlığı tarafından desteklenemezdi. Çukurda üzümü tek başına çiğnedi. Yanında halklardan kimse yoktu. Bu koyu karanlıkta Allah, oğlunun duyduğu son büyük insani acıyı gizledi. İsa'nın bu acıyı çektiğine tanık olan herkes, onun ilahiliğine ikna oldu. İnsanların o gün baktığı bu ilahi yüz asla unutulmadı. Kabil'in işlediği suçun onun yüzünden okunduğu gibi, kurtarıcının masumluğu ve ilahiliği de onun yüzünden okunuyordu. Fakat onu suçlayanlar, gökyüzünün bu kanıtına ilgi göstermediler. Kalabalık, o acı çekerken saatler boyunca İsa'ya bakmıştı. Allah şimdi onun acısını kutsal örtüsüyle gizlemişti. Çarmığın üzerine ölümün sessizliği çökmüş gibi görünüyordu. Çarmığın etrafında toplanmış olan kalabalık dehşete kapılmıştı. Bağırışmalar ve hakaretler dinmişti. Erkekler, kadınlar ve çocuklar yüzüstü yere kapanmışlardı. Ara sıra buluttan aşağı güçlü şimşekler çakıyor, çarmıhın ve ölmek üzere olan kurtarıcının görünmesini sağlıyordu. Hahamlar, din bilginleri, yasa yorumcuları, askerler ve halk hak ettikleri cezayı alacakları vaktin geldiğini düşündüler. Bir süre sonra bazıları İsa'nın çarmıhtan ineceğini fısıldamaya başladılar. Bazıları ise acı ve korku içinde göğüslerini döverek şehre geri dönmek için yola koyuldular. Saat 3'te orada toplananların üzerindeki karanlık kalktı. Sadece çarmığın üzerinde kaldı. Bu onun çektiği büyük acının bir sembolüydü. Hiçbir göz bu karanlığın arkasına bakamazdı ve Mesih'in ruhunu saran bu büyük acıyı fark edemezdi. Çarmığa gerildiğinde onun üzerinde güçlü şimşekler çaktı. İsa, Eli, Eli lema şevaktani, yani Allah'ım, Allah'ım, beni niçin yalnız bıraktın, diye haykırdı. Karanlık İsa'nın üzerine çöktüğünde kendisini Tanrı'nın oğlu diye bildirdiği için birçoğu Allah'ın öfkesini simgeleyen şimşeklerin onun üzerine indiğini haykırdı. Ona inananların çoğu onun şüphe dolu haykırışını duydular ve tüm umutlarını yitirdiler. Eğer Allah bile İsa'yı terk ettiyse onun yolundan gidenler artık kime güveneceklerdi? Karanlık çarmıhın üzerinden ayrıldığında İsa bedensel bir acıyla birlikte susadığını hissetti. Onun bu durumunu görünce Romalı askerlerden birinin yüreği sızladı ve mızrağın ucunda ekşi şaraba batırılmış bir süngeri İsa'nın çatlamış dudaklarına doğru uzattı. Fakat hahamlar onun bu acısıyla alay ettiler. Karanlık yeryüzünü sardığında korkuya kapılmışlardı. Fakat şimdi üzerlerindeki korku ortadan kalktığında yeniden İsa'nın kendisini kurtarabileceği düşüncesi baş göstermişti. Eli, Eli lema şevaktani, yani Allah'ım, Allah'ım beni niçin yalnız bıraktın sözlerini onlar yanlış yorumladılar. Oradakilerden bazıları alaycı bir tavırla bu adam İlyas'ı çağırıyor dediler. Onun acısını dindirecek olan son fırsatı da reddettiler. Bakalım İlyas gelip onu kurtaracak mı dediler. Lekesiz ve kusursuz Tanrı oğlu çarmıhta asılı duruyordu. Bedeni yaralanmış, insanları kutsamak için uzattığı elleri şimdi çarmıha çivilenmişti. Sonsuz sevgisini iletmek için yorulmak bilmeden sevgi yolundan gittiği ayakları şimdi çarmıha bağlanmıştı. Yahudilerin dikenlerden yaptıkları taç İsa'nın başını kanatıyordu. Titreyen dudakları şimdi acı içinde haykırıyordu. Başından, ellerinden, ayaklarından süzülen kan ve ruhunu saran bu tarifsiz acı her insanlığa şunu açıklıyordu. Tanrı'nın oğlu bu acıyı çekmeye senin kurtuluşun için razı oldu. Ölümün egemenliğini yenip gökyüzünün kapılarını senin için açtı. Göldeki fırtınada azgın dalgaları dindiren, köpüklü dalgaların üzerinde yürüyen, kötü ruhları kovup hastaları iyileştiren, körlerin gözlerini açıp ölüleri dirilten kişi senin uğruna çarmıha gerilmeye razı oluyor çünkü seni seviyor. İnsanlığın günahlarının yükünü taşıyan kişi ilahi adaletin öfkesine katlanıyor ve senin için kendisini günah yapıyor. Kalabalık bu korkunç manzaranın sonucunu sessizlik içinde izledi. Gökyüzünde güneş yeniden parıldıyordu. Fakat sadece çarmıhın üzerinde koyu bir karanlık vardı. Hahamlar ve din bilginleri Kudüs'e doğru baktıklarında şehrin ve Yahudiyenin üzerinde de koyu bir bulutun çöktüğünü gördüler. Dürüstlüğün güneşi, dünyanın ışığı bir zamanların kutsal şehri olan Kudüs'ten bereket dolu ışıklarını geri çekiyordu. Kutsallığı bozulan şehrin üzerinde bu kez Allah'ın öfkesinin güçlü şimşekleri çakmaya başlamıştı. Aniden çarmıh aydınlandı ve adeta tüm yaratılışın duyabileceği bir tonda İsa şöyle haykırdı. Tamamlandı. Baba, ruhumu ellerine teslim ediyorum. Çarmıhı gözleri kamaştıran bir ışık sardı ve kurtarıcının yüzü güneş gibi görkemli bir ışıkla parıldadı. Sonra başı önüne düştü ve son nefesini verdi. Sanki Allah tarafından terk edilmiş gibi görünen koyu karanlığın ortasında Mesih insanlığın uğruna acı kasesini son kez yudumladı. O korkunç saatler boyunca babasının kendisini kabul edeceği yolunda önceden vermiş olduğu söze güvendi. Babasının karakterini tanıyordu. Onun adaletini, merhametini ve sonsuz sevgisini biliyordu. İman dolu yüreğiyle ona güvendi ve her zaman sevinçle itaat etti. Yaşamını itaatkar bir şekilde Allah'a adadığında Allah'ın onu terk ettiği hissi yavaş yavaş ortadan kalktı. Mesih yüreğindeki iman sayesinde galip geldi. Yeryüzü daha önce böyle bir olaya hiç tanık olmamıştı. Kalabalık nefesini tutmuş, sessizce kurtarıcıya doğru bakıyordu. Yeryüzüne tekrar koyu bir karanlık indi ve güçlü bir şimşek sesi kulaklarında patladı. Şiddetli bir sarsıntı oldu. İnsanlar korku içinde kaçışmaya başladılar. Büyük bir korkuya ve dehşete kapıldılar. Dağlardaki kayalar sarsıntının etkisiyle kopup aşağıdaki düzlüklere doğru yuvarlandılar. Yer sarsıldı, mezarlar açıldı ve ölmüş olan birçok kişinin cesetleri dışarı fırladı. Tüm yaratılış sanki yok olacakmış gibi görünüyordu. Hahamlar, din bilginleri, askerler ve halk korkudan dilleri tutulmuş bir şekilde yüzüstü yere kapandılar. Mesih'in dudaklarından tamamlandı diyen haykırışı duyduklarında hahamlar tapınakta akşam sunusunu yerine getiriyorlardı. Mesih'i temsil eden kuzu kurban edilmek üzere getirilmişti. Gösterişli giysisiyle haham, tıpkı İbrahim'in kendi oğlunu kurban edeceği zaman yaptığı gibi elindeki bıçağı kaldırır. Halk yoğun bir ilgiyle onu izliyordur. Fakat yeryüzü o an birdenbire sarsılmaya başlar. Çünkü Rabbin kendisi yaklaşmaktadır. Bir zamanlar Allah'ın varlığıyla dolu yeri oradaki kalabalığa gösterircesine tapınağın iç perdesi sanki gizli bir elle baştan aşağı yırtılır. Burada bir zamanlar Allah'ın görkemi yüceltilmişti. Yine burada Allah kudretini lütuf tahtının üzerinde göstermişti. Burayı tapınağın diğer bölümlerinden ayıran örtüyü başkâhinden başka hiç kimse kaldıramazdı. Yılda bir kez insanların günahlarının affı için içeri girerdi. Fakat şimdi tapınağın örtüsü ikiye ayrılmıştır. Dünyevi tapınağın en kutsal yeri artık kutsallığını yitirmiştir.
Herkes korku ve şaşkınlık içindedir. Başkâhin kurban hizmetini yerine getirmek üzeredir. Fakat gücünü yitiren elinden bıçak yere düşer ve kurban edilecek kuzu oradan kaçar. İsa Mesih'in ölümüyle sembol aslına dönmüştür. Büyük kurban gelmiştir. En kutsal olana giden yol açılmıştır. Herkes için yeni ve yaşam veren bir yol açılmıştır. Korku dolu günahkar insanlığın artık başkâhinin gelmesini beklemesine gerek yoktur. Bundan böyle başkâhinlik ve göklerde insanlığı savunma görevi kurtarıcıya geçmiştir. Günah için verilen kurban ve sunular artık son bulacaktır. Tanrı'nın oğlu kendi sözüne uygun olarak gelmiştir. Yasa kitabında benim için yazılmış olduğu gibi, senin isteğini yerine getirmek için ey Allah'ım, işte geldim. O, sonsuz kurtuluşu sağlayacak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Bu bölüm Matta 27, ayet 31 ila 53, Markos 15, ayet 20 ila 38, Luka 23, ayet 26 ila 46 ve Yuhanna 19, ayet 16 ila 30'a dayanmaktadır.